Çünkü hocaların böyle bir eğitimi yok. Tıpkı hocaların formasyon eğitimi olmadığı gibi. En büyük problem o bir de. Şimdi okulu bitiriyorsunuz, hoca oluyorsunuz, sınıfa geliyorsunuz, 200-300 kişi var, nasıl hitap edeceksin? Değerlendirmeyi nasıl yapacaksın? Bazı arkadaşlar beni eleştirdiler. Hocam ya sen herkese izin veriyorsun. Ya bunlar işte şöyle hak etmezler, gelip çalışmazlar. Ben de demiştim ki onlara, ya mühim olan doktora yapması değil mi? Bugün burada çalışır, yarın başka yerde çalışır. Ama kim kazanır? Memleket kazanır. İşte 2011'de 60'a yakın makalem var, kitaplarım var vesairem var. Bıraktık onları. Dedim ki dekan, ya bu senin idealin. Ne idealin? Anadolu insanına bir yetki verildiğinde bunun nasıl yapılacağını göstereceksin.
Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Sayın Profesör Doktor Fatih Uşan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam benim başlamak istediğim yer sizin dönem birinciliğiniz. 1990 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden birinci olarak mezun oluyorsunuz. Belki bir birinciye öğrenciler açısından sorulması gereken en temel şey nasıl ders çalışırdınız?
Şimdi ben birinci olmak için hiç ders çalışmadım. İyi bir öğrenci olmak için ders çalıştım. Şimdi bir önceki senenin kitaplarını yazın tedarik ediyordum. Şöyle bir gözden geçiriyordum. Çalışmak anlamında değil. Tabii o zamanlar bu kadar yayın yok, kitap yok. Ve onları tedarik ediyordum. Sonra ders aşamasından önce, derse gelmeden önce o günkü konuyu şöyle bir bakardım. Bir fikrim olurdu. Derste mutlaka not tutarım. Ve her derse de girmişimdir. Çok sayısı azdır girmediğim dersler. Bende böyle psikolojik bir durum var. Sanki o derse girmeyince anlayamayacakmışım gibi bir hal oluyor. Akşam gidince onu tekrar ederdim. Bir zamanlar temize çekelim dedik ama bu çok vakit aldı. Sınav önceleri de bir buçuk ay öncesinden hazırlanmaya başlardım. Özet çıkartmak suretiyle. O özetin daha sonra özeti olurdu. Sınav akşamları da çok 3-4 sayfalık bir özet kalırdı. Ama son sınıfa gelinceye kadar mesela ben gece uykudan taviz vermedim. Geceliğin çalışmadım. Son sınıfta biraz artık bitirmenin de telaşı vardı belki. Son sınıfta ciddi anlamda çalıştık. İfade ettiğim birinci olmak gibi bir hedefim o anlamda yoktu. Okulu bitirmek de hedefim ama son 3. sınıfta Yaşar Karayalçın Hoca rahmetli işte notu yüksek olanları bir topladı 10-15 kişi kadar. Banka Ticaret Enstitüsü müdürüydü. Orayı bir gezdirdi. Kütüphaneyi gezdirdi. Akademik çalışmadan akademik çalışma yapın diye bize önerdi.
Sizi biraz akademisyen adayı olarak görüyordu. O tabii, 10-15 öğrenciyi.
İşte o not ortalaması yüksek olanları herhalde o yüzden toplamış. Sonra bir tanışma faslı oldu masa etrafında. Ben sona doğru kalıyorum. Başladılar. Tabii hoca liseyi vesaire de soruyor. Benim mezuniyetim İmam Hatip'tir. Hocanın biraz baktım ki çok hoşlanmadı hoca. Efendime söyleyeyim. Biz tabii söyledik. Ne yapmak istiyorsunuz, ne olmak istiyorsunuz diye de sordu. Ben o zamanlar akademisyen olabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü fakülteye alınmayacağım diye bir ön yargı vardı bende. Avukatlık yapacağımı söylemiştim. Öğrencilik dönemi de ifade ettiğim gibi böyle çok yüksek tempoda geçmedi. Ama sıkı çalışma ve günü gününe çalışma oldu. Yani baştan bırakayım öyle bir şey yapmadık. Günü gününe çalıştık.
Notlarınızı hocam, o bahsettiğiniz özet yöntemi yani birkaç kez aslında yıkayarak evet, temize evet çekiyordunuz.
Tabii şimdi hani bazı arkadaşların yazısı çok güzeldir. Benim öyle güzel değil. Aşağı yukarı ben anlayabiliyorum. Ya da benim yazımı okuyabilenler. Hani onu dışarıya vermedik ama öyle not tutarak çalıştım. Altını, kitapların altını çizmişimdir. Fakat bazı arkadaşlar da çok fosforlu görüyorum. Öyle değil. Kanunla, okula kanunla giderdim. Mutlaka kanunla da çalışırdım. Çünkü hem orada yer ediniyor. Hangi yere çalışmanız gerekiyor? Hangi yer? Aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı. Ezber yapmadık ama nereden, hangi kanun maddesinde ne var onu bilirdik. Böyle bir öğrencimiz geçti.
Kanun okumak da bir yöntem sanırım hocam. Çünkü yani ilgili konuyla bağdaştırmak için mutlaka ilgili yerin belki notun yanına, ilgili kanun maddesinin yanına küçük notlar almak.
Şimdi bizim olmazsa olmazımız mevzuat. Yani o zaten sınavlarda olduğu gibi gerçek hayatta da öyle. Mevzuatta hani maddenin kaç numarasını bilemezsiniz ama ne yazdığını bilmeniz lazım. 3 aşağı 5 yukarı çalışırken de çok faydası olur. Çünkü bazı şeyler kanunda direkt yazmış olabiliyor. sınav içi açısından da öyle, ileriki hayat açısından da öyle. Mevzuatla mutlaka çalışmak lazım.
Hocam, öğrencisi olduğunuz dönemden, Ankara Hukuk Fakültesinden hangi hocayı alıp getirip kendi fakültenizde ders anlatmasını isterdiniz?
Şimdi bizim için bir vazgeçilmez mesela Fikret Hoca var, Fikret Eren Hoca var. Burada dekanlık yaptığımız dönemde de birkaç kez kendisi sağ olsun kılmamıştı, gelmişti. Mesela Fikret Hoca'yı bizim yetişmemizde de çok büyük önemi vardır. Örnek aldığımız hocalardan bir tanesidir. Bir de Serp Ersüzük Hoca'dan bahsetmem gerekir. Benim iş hukukunu sevmemin sebebi odur. Tabii çalışma hayatı var, biraz çalışma hayatıyla ilgili. Hoca güzel ders anlatır. Ben son sınıfta iş hukukunu çok sevdim. Hatta ilk kez iş hukukunda söz aldım. Tabii koca amfi, 4 yıl boyunca hiç söz almamışız. Hoca soru sordu, kimse bilmiyor. İçimden bir ses diyor ki, hadi Fatih parmak kaldır. Parmak kaldırdık, cevap verdik ama ses heyecan titremiş. Oradan kaldı. Ben o anlamda hoca soru sorardı. Ben de onu takip ediyorum. Derslerde soru soruyorum. Mesela ben bilsem de o zamana kadar cevap vermezdim ama iş hukukunda ilk kez tabiri caizse ifade edebilme imkanına kavuştuk. Şimdi derslerde de mesela öğrencilere direkt sorarım. Bazı bilir, söyleyemez, katılsın diye. Böyle bir yöntemi de benimsemiş olduk.
Belki iş hukukunda ilk kez söz almanız aynı zamanda sizin akademide de iş hukukunu tercih etmenize neden oldu.
Kesinlikle öyle.
Mayıs 1991'de iş hukuku alanında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlıyorsunuz.
Doğru.
Önce neden akademiyi tercih ettiniz? Sonrasında da alan olarak neden iş hukuku?
Şimdi Furkan'cığım, ben annemin babamın yanında yetiştim. Fakülteyi hep beraber okurduk, liseyi vesaire Ankara'da. Şimdi hakimliği tercih etsek taşraya gideceğiz. Bu benim çok alışık olduğum bir düzen değildi. Akademisyenliği tercih etsem akademisyen olamayacağım diye bir ön yargı var. Avukatlık hep düşünüyordum. Yapıma da çok uygun değil belki ama yani işte Ankara'da kalacağız, avukatlık yapacağız. Sonra tabii fakülteyi birincilikle bitirince dedim ki acaba yani bu akademisyenlik nasıl olabilir? Çünkü geçmiş örnekleri var, işte dereceyle bitirenler fakülteye alınıyor vesaire. Biz o dönemde medeni hukuktan aslında akademisyenliğe başlayacaktım. O da Fikret Hoca var diye. Fikret Hoca ile çalışma imkanı olabilir anlamında. Sonra bu dönem içerisinde bir mezuniyet töreni oldu. Mezuniyet töreni biz konuşma da hazırlamıştık. Törende bize konuşma imkanı tanımadılar. Öyle bir şey oldu ki anlamadım yani nasıl olduğunu vaziyetin. Sonra birden o fasıl bitti. Birinci, ikinci, üçüncü aynı ödül verildi. Sonra hocayı gördüm, dedi ki ya dedi işte ben o sırada dışarıdaydım. Sen her zaman her yerde bunu kullanırsın. Bu benim için bir dönüm noktası oldu. Yani akademisyenlik şeysi anlamında artık bu sefer akademisyen nasıl olabiliriz? Nerede olabiliriz? Çünkü yani akademisyenlik birinci yani hakkımı teslim etmediklerini düşünüyorum. Akademisyen alınmayabilirim. Çünkü usta çırak ilişkisi. İnsan çalışabileceği kimseyi tercih edebilir. Orada bir şey yok. Ama bu sefer hakkımızı vermeyince bir baktık Erzincan Hukuk Fakültesi kurulmuş, yeni bir yer. Bizim akademisyenlik oradan başladı.
Peki hocam, akademik kariyerinizde sizin ufkunuzu genişleten, sizi etkileyen hocalarınız oldu mu?
İşte lisans döneminde Fikret Hoca'yı sayabilirim. O duruşuyla, Gülizar örneklemesiyle benim hayatımı etkilemiştir. Onu örnek almaya çalıştık. Akademik çalışma dönemi içerisinde de tabii biz kadromuz o zaman Erzincan'da, Konya'da yüksek lisans doktora yapıyoruz. Yüksek lisansta Haluk Hoca ile çalıştım, doktora da Adnan Hoca ile. Ama benim şöyle bir rahat tarafım vardı. Şimdi her toplantıya gidiyordum ve bu anlamda doğrudan bir hoca da olmadığı için ben herkese kendimi tanıtıyordum. Bazı hocalar için ya da İstanbul'daki Ankara'daki asistanlar için biraz onlar geride kalıyorlardı. Ben direkt gidiyordum, işte ben Fatih Düşen, Erzincan asistanım, şuradayım falan diye. Bir de yüksek lisans tezim çırak sözleşmesini yazmış, onu göndermiştim. O da güzel bir çalışma olmuştu. Doğrudan doğruya belki bir direkt etkilenme yok ama hocalarımın tabii arkadan destekleri olmuştur. Diyeyim yerinde ise ben tırnaklarımla kaza kaza geldim diye düşünüyorum.
Kimleri zikretmek istersiniz? Sizi i̇şte destekleyen hocalardan.
Bu mesela Haluk Hocam, yüksek lisans, bütün aşamalarda vardı doçent.
Haluk Hadi Sümer.
Evet. Adnan Tuğ Hoca doktora tez danışmanımdı. Tabii bir de Sarper Hoca'yı da lisanstan dolayı onu söyleyebilirim.
Hocam, şimdi hukuk eğitimine ilişkin bölüme geçmek istiyorum. Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği 2021 yılında gerçekleşen Hukuk Eğitimi Sempozyumunda sizin bir bildiriniz var. Bildirinizin başlığı bir türlü çözülemeyen bir problem, hukuk eğitiminde yeni yaklaşımlar, klasik metottan ayrılma gerekliliği. Dekanlığınıza da geleceğiz ama ondan bağımsız olarak sizce bugün hukuk eğitiminin en temel problemi nedir?
Şimdi bir tane problem belki yok. Bir, büyük sınıflar, amfiler. İki, takrir metodu. Hocanın kürsüye gelip dersi anlatıp çekip gitmesi.
Mesela şu an içinde bulunduğumuz amfi sizce büyük mü eğitim için?
Büyük. Şimdi mümkün, elimde imkan olsa çok belki 20'şer 30 kişilik sınıflarda eğitimi sürdürmek isterim. Ders saatlerini de azaltmak suretiyle. Şimdi hiç unutamıyorum, bir YÖK'te dekanlar toplantısı oldu. Dekan olduğumuz dönemde. İşte kredilerden vesaire konuşuyorlar. Eski hocalardan bir tanesi dekan dedi ki ya bir ders saatlerini azaltırsak öğrenci ne yapacak? Ya kantine gidecek ya kahveye gidecek dedi. Ve ben çok şaşırmıştım. Çünkü bizim dönemimiz de şimdiki çok farklı. Bakın teknoloji gelişti, imkanlar gelişti. Eskiden kitap yoktu. Google'a bir şey yazıyorsun. Anında cevabını alıyorsun. Dolayısıyla eski usulü değiştirmek lazım. Yani hocanın kürsüye gelip 200 kişiye birden ders anlatıp işte soru sorar cevabını alabilirse çıkıp gittiği yöntem artık terk edilmesi gereken yöntem. Ama YÖK tabii bu kontenjanları belirliyor. Sınıfların sayısını artırmak lazım. Daha küçük çerçevede, daha az kişiyle ve o kişilerin derse gelmeden önce hazırlandığı ama problem, ama doktrin görüşü, bunların tartışıldığı bir metoda geçmek lazım. Bu tabii kolay bir metot değil. Fedakarlık gerektirir.
Hocam, kontenjanlar açısından mesela dekan olduğunuz dönemde sizin YÖK'e bildirdiğiniz sayıların kabul edildiği oldu mu, yoksa yok
olmadı.
Daha çok kendisi mi belirliyor
tabii,
sayıları?
Tabii YÖK belirliyor.
Fiziki imkanlardan Hayır. habersiz bir şekilde.
Tabii biz hatta bir dönem Cinnah'ta deyim yerinde şey, otobüs koltukları gibi, otobüs sırası gibiydi sınıfımız. O fotoğraflarını çektim. YÖK başkanına o zaman vermiştim, YÖK üyelerine verdim. Biz dedim bunu kaldıramayız ama 100 kişi kontenjan geldi. Biz de bu sefer şubeye bölmüştük. Mesela bir problem de o. Hocalar daha büyük toplulukta ders anlatmak belki kolaylığına gidebiliyor. Yönetim anlamında da. Şimdi hocaların sayısı arttı. Mesela biz burada bunu yapmaya çalıştık. Şubeye de bölebilirsiniz. Zamanı yayabilirsiniz. Çünkü gerçekten verimli olacak. Sayı arttı, azaldığı zaman hoca açısından da öyle. 100-200 kişilik sınıfa hitap etmekle 50 kişi, 60 kişi, 100 kişiye hitap etmek aynı şey değil. Öğrenci açısından da, dinleme açısından da daha kolay diye düşünüyorum.
Evet. Hocam, dekanınıza geçebiliriz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kurucu dekan olarak 10 yılı aşkın bir süre görev yaptınız. Bu süre içerisinde birçok faaliyetiniz var ama ben yine hukuk eğitimiyle bağlantılı olarak sormak istiyorum. Bu dönemde hukuk eğitimi adına hangi yöntemleri izlediniz?
Şimdi bizim bir sloganımız vardı. Hukukun üstünlüğünü özümsemiş, hakkaniyetli ve adaletli hukukçu yetiştirmek. Bütün hedefimiz bu şekil, bunun üzerine şekillendi. Gördüğüm eksikliklerden bir tanesi, kendimin de 4. sınıfa kadar konuşmaması. Bir kere öğrenciyi konuşturacaksın. İki, uygulamanın içerisine sokacaksın. Akademik çalışmayı lisansla öğreteceksin. Sunum yaptıracaksın. Bizim avantajımız Türkiye'de ilk devlet üniversitesiydik. İngilizce hazırlığı olan. Ve derslerin en az %30 İngilizce olacaktı. Biz bunu açtık. Yani birinci sınıftaki bizim öğrencilerimiz İngilizce sunum yaptılar. Hatta öyle ki belki 10-15 kişilik asistan arkadaşları da görevlendirmiştik. 10-15 kişilik gruplar halinde bir konuyu araştırdılar. Makale formatına getirdiler yabancı dilde İngilizce. Ve bunu sundular. Bu tabii çok şeyi değiştirdi diye düşünüyorum. Bunun dışında...
Bu birinci sınıfta yani tabii, öğrencilerin akademik olarak formatı, biçimi öğrenmesi adına yaptığınız şeylerden bir tanesi.
Tabii şimdi arkadaşlar söylüyorlar, yüksek lisansa farklı üniversitelerden gelen arkadaşlar bilimsel hazırlık dersi bu anlamda ihtiyaç duyuyorlar. Ama bizim öğrencilerimiz bunu görmüşlerdi. Yabancı, mesela uluslararası yarışmalara öğrencileri gönderdik. Moot Court. Kendimiz de gittik bir dönem Avusturya'ya. Tahkim yarışmalarına, İstanbul'daki tahkim merkezinin yarışmalarına öğrencilerimizi gönderdik. Tüketici biliyorsun.
Evet.
Tüketici yarışmalarına öğrencilerimizi gönderdik. Yani burada çeşitlendirmek suretiyle öğrencinin nerede kendisi acaba orada olmak istiyorsa ona yönlendirme içerisinde olduk. Bir dönem hocalarımız mesela deneme sınavı yaptılar. Ben hayatta duymadım. Ünsal ile Zeynep Hoca mesela ilk dönem deneme sınavı yaptı öğrenciler için. Yok yani bunun önüne herhalde yoktur.
Evet.
İşte Ersin dosya hazırlatıyor usulde. Yani şimdi biraz önce bahsettik ya, ben ders anlatacağım yerine temeli vermeliyim. Ama onun üzerine öğrenciye araştırma konuları vermeliyim. Öğrenci o temeli üzerine onu koymalı ve bunu piyasaya tabiri caizse giderek adliye vesaire de uygulamada, mesela ben şimdi sözleşme hazırlatıyorum. Hizmet sözleşmesi. Ve el yazısıyla istiyorum onu. İster istemez onu okuyacak. Dolayısıyla bir sözleşmede ne var? Tabii belki basit bir şey ama son sınıf için söylüyorum. Ve onu da ekstra bir puan olarak değerlendiriyorum. Mesela biz bu yarışmaları da hep ekstra puan olarak değerlendirdik. Klinik yaptık mesela.
Evet, onu soracaktım. Evet. Uygulama yönelik olarak yani adliyelerde doğrudan
klinik,
öğrencilerin...
Klinik yaptık ve o öğrencilerden dönüş aldık. Mesela mülteciler üzerine yapmıştık. O öğrenciler o bir bilgiyi, öğrendiği bilgiyi orada kullanma imkanı buluyor. İki, direkt insanla karşılaşıyor. Onun sorunuyla karşılaşıyor ve nasıl çözerime bakıyor. Yani o dönüşler vardı. Çok enteresan.
Hangi alanlarda hocam klinikler vardı?
Bir arabuluculuk kliniği yapanlardan ilk biz. Hı hı. Sonra biz mülteciler üzerine Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile beraber bir de Keçiören Belediyesi'yle yapmıştık geçmişte. Pandemi girince bunlar tabii kaldı.
Biraz bu kliniklerin amacı vatandaşlara pro bono, yani herhangi bir ücret olmadan hukuki destek sağlamak ve bunu hukuk öğrencileri eliyle yapmak, değil mi?
Kesinlikle. Hatta bir projemiz daha vardı. Bu arabuluculuğu fakülte bünyesinde arabuluculuk merkezi kurmak suretiyle yapmak. Yani şimdi arabuluculuk merkezleri var. Hı hı. Orada öğrenciyi de çalıştırmak hukuk kliniği anlamında. O zamanki rektör beyden oda istemiştik, vermemişti. Tabii sıkışıklık olunca. Belki hala gerçekleştirebilir, bilinir. Yani amacın şu olması lazım. Öğrenci ne kadar uygulama içine girerse o kadar faydalı oluyor. Çünkü artık her şeyi internetten bulması mümkün, elektronik ortamdan bulması mümkün, bilgiye ulaşıyor. Ama onu kullanmasını, kullanma tekniğini öğretmemiz gerekiyor.
Hocam %30 İngilizceyi bir de bahsetmek istiyorum. İlk ve tek devlet üniversitesi açısından.
Evet,
şu an tek değil ama... Nasıl o süreç başladı? Yani YÖK mü bunu belirledi? Fakülte olarak siz mi talep ettiniz?
Şimdi bizim zamanımızda benim de yabancılığım İngilizce. Hocalar derdi ki bize bir hukukçunun Almanca bilmesi lazım. Şimdi tabii biz Erzincan'a girdik. Almanca o zaman böyle imkanlar yok. Serpil Hoca dedi ki sen İngilizce devam edebilirsin. Sonra öyle bir hal aldı ki İngilizce dünya lisanı oldu. Dekan olarak atanınca buraya, üniversitede böyle bir misyonu var. Yani şimdi Ankara var, Gazi var, o dönem için Hacettepe var ama öğrenci almamıştı. Ya dolayısıyla bir farklı bir şey yapmak lazım. Yani tercih edilebilecek bir fakülte oluşturmak lazım burayı. O zaman dedik ya İngilizce yapalım. %30 İngilizceyi belirledik, YÖK'ün şeysi yok. YÖK'ün kriteri sadece şu, eğer siz İngilizce hazır koyuyorsanız derslerin %30'unu İngilizce vermeniz lazım. Neyse biz hocaları da temin ettik, hiç unutmuyorum. Bir hocamız aradı beni bir gün. Ya dedi benim yeğenim dedi yatay geçiş yapmak istiyor bir fakülteden, devlet üniversitesinden. Ne zaman belli oluyor kontenjanlar? Ben de dedim ki hocam onu alamayız. Nasıl alamazsınız ya dedi. Hocam dedim bizde İngilizce hazırlık var, İngilizce dersler, %30'lar arıyoruz. Ya dedi sen İngilizce anlatacak hoca nereden buldun dedi. Ben de buldum dedim. İngilizce bulduk, Almanca bulduk, hukuk Fransızca bulduk, hukuk Arapçası da bulmuştuk.
İngilizce evet. Anlatan hocalardan biri de AJ Santos. Hatta...
Evet.
Bu sizin bundan bahsetmeyi unuttuk hocam.
Evet.
Dekanlıkta 10. yıl anısına teşekkür armağanı içerisinde yaklaşık 50 hakem incelemesinden geçmiş eser var. Onlardan bir tanesi de Santos Hoca'ya ait.
Şimdi mesela Santos Amerikan vatandaşı, Amerikalı, Amerika'da doktora yapmış. Bir mail attı. Ben kendisini tanıtarak, ben de tam ara biçilmiş kaftan. Neyse onu hemen aldık. Onun çok ciddi katkısı oldu. Başka devlette örneği yok diye biliyorum. Yabancı kontenjandan çalıştırıyoruz. Yani pür Amerikalı, bu konuda tecrübeli.
Hocam hukukta eğitim yöntemlerinden bahsettik. Bir de bu eğitimi veren hocaların yetiştirilmesiyle ilgili özellikle başvurduğunuz şeyler oldu mu?
Şimdi mesela yurt dışı tecrübesi son derece önemli. Ben birkaç kez gitmiştim yurt dışına. Mesela bir tanesinde kütüphanede çalışıyoruz. Çıktı almam gerekti. Sene 91'di zannedersem. Ya baktım hem yazıcı var hem ücretsiz. Deyim yerindeyse şok oldum. Bizde o zamanlar böyle bir imkan yok. Dolayısıyla bir akademisyenin mutlaka, akademisyenden önce lisans öğrencisinin mutlaka yurt dışına gitmesini teşvik ediyorum. Erasmus'la, bursla vesaire. Fakültede de onu arkadaşlarımızdan özellikle istedik. Yani bir zaten İngilizce bilmeleri gerekiyor. Bir de bu Almanca, Almanca'yı belki konuşamayabilirler ama en azından literatürü takip edecek bir Almanca dil bilgisine sahip olmalarını arzu ettik. Bu vesileyle ben hep görevlendirmeleri sıcak baktım. Hatta üç arkadaşımız yurt dışında burada olmalarına rağmen doktora yaptılar. Başka yerde var mı bilmiyorum. Yani kadroları burada ve burada işte çeşitli burslarla ya da kendi imkanlarıyla bitirdi geldiler. Ben bunu son derece önemli olarak görüyorum.
Yani hocam akademisyen yurt dışında yani akademik çalışma mutlaka yapacaktır ama bunu yapmasa bile sadece orayı görmüş olması bile ona bir vizyon katar işte, diye düşünüyorsunuz.
Kesinlikle işte ben gittim kütüphaneyi gördüm. Yani adam demek ki olabiliyormuş. O yüzden o örneği verdim. Yani insan orada bir dolaşması, akademik çalışma dışında dolaşması eskiden çok zordu bu şartlar. İmkanlar yoktu. Şimdi onlar kolaylaştı. Burs vesaire var. Dolayısıyla mutlaka gitmeyi teşvik ediyorum. Akademik çalışma yaparlarsa zaten çok güzel oluyor. Orada bağlantıya giriyor arkadaş. Hocasını getiriyor. Hocasıyla bağlantı oluyor. Kendisi gidiyor. Akseptans alması gerekiyor. Başkasına yardımcı oluyor. Bir tanesi şimdi Max Planck da şimdi işte bir ses sena. Orada Türk masasının şefi. Biz de orada doktora yaptı. Burada da doktorasını bırakmıştı. Biz ona izin vermiştik. Şimdi benim için büyük mutluluk. Yani yurt dışında doktora yapmasaydı Max Planck'ta çalışamazdı. Bazı arkadaşlar beni eleştirdiler. Hocam ya sen herkese izin veriyorsun. Mevzuatı zorlayarak tırnak içerisinde. Detaya girmiyorum. Ya bunlar işte şöyle hak etmezler, gelip çalışmazlar. Ben de demiştim ki onlara. Ya mühim olan doktora yapması değil mi? Bugün burada çalışır. Yarın başka yerde çalışır. Ama kim kazanır? Memleket kazanır. Bir tane mesela bir ses sanayi için öyle bir örnek oldu.
Dolayısıyla hocam bir anlamda yani dönüp illa bir fakültede hizmet etmesi değil.
Hayır.
Türkiye'ye
hayır.
Karşılık vermesi.
Ya şimdi önemli. Mesela Furkan Güventaş'tan nerede bu? Burada. Yarın başka yerde. Öbürküsü gün başka bir yerde. Kime çalışacak bu arkadaş? Kim için hizmet edecek? Bu memlekete hizmet edecek değil mi? Sonuçta bu devlete hizmet edecek. Öğrenci yetiştirecek. Bugün Ankara'da olur. Yarın İstanbul'da olur. Öbür gün İzmir'de olur. Böyle bakıyorum ben hadiseye. Önünü açmak lazım insanların. Dekanlıkta belki sorarsan iki şey önemli. Şimdi aklıma geldi. Bir, bana gelen teklifleri olabilirse hemen uygulamaya geçtim. Asistanlardan, öğrencilerden. İki, bu yurt dışı meselesi önemli diye düşünüyorum. Arkadaşların çoğunun iki dili oldu. Kim kazandı? Kim kaybetti?
Evet. İdari görevlerinize biraz değinmek istiyorum. Sizce bir akademisyenin idari görev yapması akademik çalışmalarını nasıl etkiliyor? Bunu neden soruyorum hocam? Çünkü sizin 10 yıllık dekanlığınız dışında halen de devam eden görevleriniz var. Bu süre içerisinde rektör yardımcılığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevleriniz de oldu. Akademik çalışmalarınız bundan nasıl etkilendi?
Çok etkilendi. Fakat ben bunu bile bile göze aldım. Şimdi dedim ya derse girmediği dersten etkilenen bir kişinin akademik çalışmayı seviyorum. Benim o zaman işte 2011'de 60'a yakın makalem var, kitaplarım var vesairem var. Onlardan dedim ki, bıraktık onları. Dedim ki dekan, ya bu senin idealin. Ne idealin? Anadolu insanına bir yetki verildiğinde bunun nasıl yapılacağını göstereceksin. Ben hep öyle baktım hadiseye. Dolayısıyla hiç de pişman olmadım. Yani çalışmalarım geri kaldı. Şöyle oldu, böyle oldu. Hiç düşünmedik. Bir sürü idari görevleri yaptık. Orada da görevleri paylaştırdık ve sonunda kontrol eden mekanizmada bulundum ben. Birkaç şeyi belki öyle evden tabii fedakarlık yapıyorsun aileden. Akademik çalışmalardan fedakarlık yapmak bilinçliydi. Bir sıkıntı oluşturmadı ama şimdi geriye dönünce bakınca tabii çocuklar, hele kızlar Konya'da büyümüştü de bizim oğlan 3 numara çabucak büyüvermiş. Ben anlamamışım.
Evet. O Anadolu insanına fırsat verildiğinde neler yapılabileceğini görmek, göstermek hususu akıllarda da çok kalmış. Armağan kitabınızdaki Ahmet Hoca'nın kaleme aldığı yazıda da hocam yaptığı alıntılardan biri oydu. Kanun yapmak bu kadar kolay mı yahut bu kadar zor mu? Başlıklı bir makaleniz var. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu'nun bir reform olarak anıyorsunuz bunu. Bu kanunun yapım sürecine dair eleştirileriniz yer alıyor bu makale içerisinde. Diyorsunuz ki bir reform yapıldı ama bu reformun ardından çok sayıda değişiklik yapıldı. Sizin ifadeniz bu değişiklikler dürüst vatandaşların kendilerini farklı şekilde hissetmesine yol açabilir. Buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Bu kanun yapım sürecinde metodik açıdan ne gibi problemler vardı ve ideal bir kanun yapım sürecinde nasıl hareket edilmeli? Bir sonraki sorum da aslında bununla bağlantılı ama önce isterseniz şeyden başlayabiliriz. Şimdi bu kanunda ne gibi problemler var?
Şöyle gireyim ister. Hukuki istikrarı ben önemsiyorum. Hukuki istikrar ay başında kanun değişikliği yapmayı ya izin vermez. Yani bir şey belki problemlidir ama onu zaman içerisinde, çünkü insanlar ona göre kendilerini ne çeki düzen veriyorlar deyim yerindeyse. Ona göre tedbir alıyor kişi. Bir mevzuat düzenlemesi var. Siz yolun ortasında değiştiriyorsunuz. Gidişinde bir daha değiştiriyorsunuz. Bir daha olmamalı. Birinci problem o. İki, şimdi bu sosyal güvenlik reformu tabii olması gereken bir şeydi aslında. Üç kurum vardı eskiden. Bunlar birleştirildi. Kanun tırnak içerisinde o kadar kötü ki çalışmak için ya da bir şeye bakmak için 3 tane kanununuz olması lazım. O ona atıf yapıyor, neresi olduğuna şaşırıyorsun. Kanun yürürlüğe girdi, Sosyal Güvenlik Kurumu birleşti. Hukuk müşaviri dedi ki, hocam dedi bize bir eğitim verseniz. Biz de 3 hoca ayarladık, eğitime gideceğiz. Ben de ama Furkan'cığım doçentlik sınavına hazırlanır gibi hazırlanıyorum. Strese girdik, kabul ettik bir kere baştan. Sonradan keşke kabul etmeseydim diye düşündüm. Çünkü 3 tane farklı kanun tek bir kanun haline gelmiş. Avantajı şuydu, sosyal sigortalar kanunu esas almıştı. Biz de genelde onunla çalışırdık o dönemler. Emek sandığı ve Bağkur'a çok bakmazdık. Neyse hazırlık yaptık, konuşuyoruz avukat hukuk müşterileriyle. Ya diyorum siz bunu biliyorsunuz. Hocam bilmiyoruz. En sonra dedim ki ya bu kanun hazırlanırken size sormadılar mı? Yok hocam sormadılar dedi. Kim hazırladı? Bürokratlar. Şimdi 29-30 fıkralık bir kanun olur mu ya? Maddede 29-30 fıkra olur mu? Olmaz. Yani kanun kötü hazırlanmış. Bir ara
paydaşlardan da görüş alınmamış.
Alınmamış. Muhtemelen Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratları. Çünkü bizim iş hukukunda vardır. Mesela iş kanunumuzu 9 profesör hazırladı. 2004'teki, 2003'te yürürlüğe giren kanunu. Hocalara sormamışlar. Herhalde bürokratlar hazırlamışlar. 120 küsur maddeydi ilk hali. Sonra bir baktık devasa bir şey oldu. Bir de iki kanun birleşti. Sosyal sigortalar 1, genel sağlık sigortası kanunu 2 aslında. İki taslak vardı. Bir birleşmişte bir 60. maddede genel sağlık sigortası kanunu kapsamı var. 4. maddede sosyal sigortaları kanunu kapsamı var. 60'da genel sağlık sigortasının kapsamı var. 60 başa atıf yapıyor falan filan.
Hocam zaten alan o kadar karışık ki yani genel olarak sosyal sigorta mevzuatı çok karışık.
Çok karışık.
Ama reformun yani sade olmadığını çok kurum ve kuruluşlarından.
Değil. Evet. Herkes hemfikir. Bir ara gündeme geldiği elden geçirilsin ama gerçekleşmedi.
Siz iş mahkemeleri kanunu hazırlık komisyonu başkanı da yaptınız hocam. Burada özellikle kanun yapım sürecine ilişkin dikkat ettiğiniz şeyler oldu mu?
Şimdi hep şu yargılamanın uzun sürmesi gündeme gelmişti. İş yargılaması da öyle. Bizi bakanlık, Adalet Bakanlığı topladı. Dedi ki ya bu uyuşmazlıklar gündemde. Bunu nasıl çözelim? Biz aslında bir önce tüketici hakem heyetinde benzer bir taslak hazırlamıştık. Ama tabii şöyle, işçi hocalar var, işçi kesimi var, işverenler var. Yani sendik konfederasyonlar var, TİSK var. Odalar ve borçlarına da kişiler var. Yani alandan kişiler var. Biraz önce bahsettim ya, iş kanunu mesela 9 hoca hazırladı. 3'ünü hükümet temsil. 3 hükümet 3 kişi seçti. İşçiler 3 kişi seçti. Konfederasyon, işverenler 9 kişi. Neyse bizim olayda biz toplandık. Dedik ki il bazında bir hakem heyeti gibi bir heyet oluşturalım. Bir tanesi bölge çalışma ve iş kur müdürlüğünden bir kimse olsun. Bir taraf işçi kesimi olsun. Bir taraf işveren kesimi olsun. 3 kişi. Tamam metni hazırladık, sonra seni kadar biz dediler ya buraya adam gönderemeyiz. Hadi ortada kaldı. O sırada arabuluculuk popüler. Dediler ki bunu arabulucuya tahvil edin. Ben de arabuluculuğun o dönem için biraz şimdi çekecelerim var.
İş o sene kaçtı hocam bu arada? Bunun hazırlandığı dönem.
2011 civarında hatırlıyorum. Ya da daha 2012-13 olabilir o civarlar. Ondan sonra uygun olur diye düşündük. Ama yine o heyetle beraber bu sefer arabulucuyu monte ettik. Ama hep bahsettiğimiz taraflarla, paydaşlarla. O paydaşlara tekrar görüş gitti vesaire. İş mahkemeleri kanunu bu şekilde şekillendi.
Hocam Türkiye'de kanun yapma sürecine ilişkin bir böyle rehber ya da nasıl ilerlemesi gerektiğine yönelik olarak bir standart var mı? Yoksa her komisyonun oluşumunda farklı bir süreç mi işliyor? Çünkü mesela bir kanunun paydaşlarından fikir alma, fikir alışverişinde bulunma meselesi birçok kanunda yapılmıyor zannederim. Ya da işte hocaların nasıl teşkil edileceği, kimlerden seçileceği gibi mevzular. Bu konuda bir mevzuatımız ya da bir rehberimiz var mı yoksa?
Şimdi aslında yok. Tabii bir mevzuatta düzenleme yapmaya ilişkin bir yönetmelik var. İşte harflendirme şöyle olacak böyle. Ama bunun esasına ilişkin bir düzenleme yok. Dolayısıyla oradakilerin oluşum tarzına bağlı. Ama son dönemlerde çok buna yani akademisyen ya da sahadaki çalışanlara epeyce bir zamandır çok dikkat edildiğini düşünmüyorum. Bazı temel kanunlar dışında. Genelde bürokratlar hazırlıyorlar. Dolayısıyla bürokratlar tamam olmalı ama tarafta alandaki kişiler de olmalı. Biz mesela bunu iş hukukunda görüyoruz. Sendikalar toplu sözleşme kanununda da mesela taraflar vardı. Onun avantajı şöyle oluyor. Kişi orada görüşünü beyan ediyor. Orada da diğerleri de o görüşü kabul ediyorlarsa daha güzel bir metin ortaya çıkıyor. Ama bunun içeriği şöyle olacak, böyle olacak diye bir kaydı yok. Adalet Bakanlığı'nın Kanunlar Genel Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlar tabii tecrübeliydi onlar. Mesela onlar bunları biliyorlar. İşte bu maddeyi şöyle yazalım. Onların görüşleri var. Çünkü hocaların böyle bir eğitimi yok. Tıpkı hocaların formasyon eğitimi olmadığı gibi. En büyük problem o bir de. Şimdi okulu bitiriyorsunuz. Hoca oluyorsunuz. Sınıfa geliyorsunuz. 200-300 kişi var. Nasıl hitap edeceksin? Evet. Değerlendirmeyi nasıl yapacaksın? Efendim söyleyeyim. Sıfır vereceksin. Verebilir misin? Veremez misin?
Eksi puan vermek isteyen hocalar oluyor.
İki yanlış, üç doğru götürür mü? Evet. Anlatmanı yerden sorabilir misin? Bunlar biz eğiticilerin eğitimini aldık da orada öğrendik. Ben de derse girince şöyle derdim eskiden. Arkadaşlar anlatayım anlatmayayım. İş hukuku müfredatından sormuşsunuz. Yanlışmış. Yani anlatmadığın yerde. Şimdi her şeyi anlatamıyorsun belki ama en azından yol göstereceksin. Bu aynı onun gibi bizim kanun yapmak anlamında da bir aslında eğitimimiz yok.
Yani mutlaka Adalet Bakanlığı tecrübeli isimler vardır ama hocam bunun yazılı bir şeye dökülmesine ihtiyacımız var.
Var. Var aslında.
Evet. Hocam son olarak nasıl bitirmek istersiniz?
Şimdi tabii ben hukuku çok sevdim. Hukukçulara da tavsiye edeceğim meslek aslında akademisyenlik. Dolayısıyla her hukuk fakültesi mezununun lisansüstü eğitim yapmasını öneriyorum. Derslerde de bunu söylüyorum. En azından akademisyenliği tercih edecekseniz orada yüksek lisans yaparken görüyorsunuz. Bir de bizim zamanımızda tabii iş aslanın ağzında denirdi. Şimdi aslanın diyorum ki ben arkadaşlara ağzından gireceksin, kuyruğundan çıkacaksın. İş öyle. Kolay da değil. Dolayısıyla bir arkadaşımızın, hukuk fakültesini bitiren arkadaşımızın yüksek lisans yapmasını öneriyorum. Eğer kendine yetenek görürse en güzel alanlardan bir tanesi akademisyenlik. Niye? Çünkü özgürsünüz. Derse girişinizde, not verişinizde, öğrenciye hitabınızda. Sonuçta bir de arkadaşlarımızın sonuçta ulaşacağı aşama profesörlük. Profesörlüğe herkes ulaşıyor. Türkiye'de herkes ulaşıyor. Yani hak etme işini tırnak içeri söyleyeyim ama dolayısıyla diğer mesleklerde bürokraside mesela tek genel müdür var. O genel müdürü devirmek için herkes ulaşıyor. Ama bizde öyle değil. Arkadaşlara tavsiyem de yani kendinizin rakibi olun. Başkasını rakip almayın. Kendinizin rakibi olun. İyi donanımlı olun. Sonuçta ulaşacağımız nokta profesörlük. Dolayısıyla bugün ben varım. Yarın öbürsü gün öbürü var. Tabii idarecilik hep şunu da savunmuştum. Her hukukçunun mutlaka idarecilik yapması lazım. Ama doçentlikten sonra ben yarın doçentken yapmıştım. Çünkü o zaman idareyi de görmüş oluyorsun. Çok müthiş insanı geliştiriyor. Genç arkadaşlarımıza tavsiyelerimiz bunlardır.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Kurucu dekanlığını yaptığınız fakültenin bir amfisinde bu çekimi gerçekleştirdik. Bizi de ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve değerli vaktinizi bize ayırdığınız için.
Ben de teşekkür ediyorum. Yani bu duygu ve düşüncelerimi söyleme imkanı buldum. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum.